Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İnnel hamdelellahi nahmedu ve nestainuhu ve nestağfiru ve na'uzu billahi min şururi enfusina ve min seyyiati amalina. Men yehdihillahu fela mudille leh ve men yudlil fela hadiye leh. Ve eşhedü en la ilahe illallah vahdehu la şerike leh ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluh. Emma ba'd fe inne istakal hadisi kitaballah ve hayral hedi hedi Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem ve şerrel umuri muhtesatuhâ ve külle muhtesetin bid'a ve külle bid'atin zalâle ve külle zalâletin finnâr. Kur'an'a dönüş derslerimizin 11.sinde Kur'an'ı okumayı terk etmek konusunu işleyeceğiz inşallah. Kur'an-ı Kerim okumayı terk etmenin asrımızda birçok manzaraları vardır. Bu manzaralar tazim derecesi bakımından duruma ve kişiye göre farklılık göstermektedir. Bazen dünya işleri bundan alıkoymaktadır. Kur'an okumanın sevabına ilgisiz kalınmakta veya tembellik gösterilmekte ya da bunun birçok fazileti ve faydaları bilinmemektedir. Kur'an okumayı terk manzaraları şu şekilde özetlenebilir. Kur'an okumayı uzun süre terk etmek, uzun süre Kur'an okumamak. Bazıları sadece cuma günlerinde, Ramazan ayında, hac ve umrede, başına bir musibet gelince yahut bir yakınını kaybettiğinde Kur'an okur. Kur'an'ı az okumak ve bunun ecrine, sevabına ilgi göstermemek. Evlerde veya yolculuk esnasında, uçakta, arabada, tren ve gemi gibi ulaşım araçlarında Kur'an okunmasının terk edilmesi. Kur'an okuma esnasında şekline değil sayısına önem verilmesi, tecvid hükümlerini bilmemek ve bunu öğrenip uygulanmasına gayret etmemek, Kur'an okuma esnasında huşu duymamak, Kur'an okurken fikrin pek çok yerde gezmesi, Kur'an okuma edeplerine uyulmaması, bu edeplerden bazıları uygun yer ve zaman seçmek, okumaya başlamadan önce Allah'a sığınmak, tesbih ayetlerine gelince Allah'ı tesbih etmek, azap ayetlerine gelince Allah'a sığınmak, rahmet ayetlerine gelince dua ederek istekte bulunmak, secde ayetlerine gelince secde etmek. Musaf taşırken veya Kur'an okuma esnasında onu bırakırken gözetilmesi gereken edeplere uymamak. Bazı çocuklar musafların üzerine yazı yazıyor ve bazı sayfalarını yırtıyorlar. Kur'an okumak için vakit ayırmamak, bilakis arta kalan zamanlarda Kur'an okumak, Kur'an okumanın faziletleri ve faydalarını düşünmemek, Kur'an okumaktan dolayı Allah'tan karşılık beklememek ve niyetin zayıflığı. Bu büyük ibadet için gayretin zayıflığı ve sabırsızlık. Kur'an okumanın amacını ve hedefini açıklığa kavuşturmamak. Kur'an okumayı dünyevi hazlara ulaşmak için vesile edinmek. Mesela matem ve taziyelerde, kutlama açılışlarında ve Ramazan ayı gibi dini münasebetlerde Kur'an okumak. Kur'an okuma konusunda uzmanlaşılmadığı halde çeşitli yüksek ilmi ve edebi diplomalar alınması. Kişinin Kur'an'ı güzel okuyamadığı halde bakanlıklarda, şirketlerde ve kurumlarda başkanlık ve şeflik makamlarına getirilmesi, bazı fasıkların yaptığı gibi Kur'an okurken harflerin mahreçlerini kuvvetlendirmek için musiki makamlarıyla okunması, Kur'an'ın amel etmek ve içeriğini uygulamak maksadı olmaksızın teberrük etmek amacıyla okunması. Kıraattaki bidatlere gelince bazı kurralar, Kur'an okurken helal olmayan birçok şeyi bidat olarak ortaya çıkarmışlardır. Zira Kur'an okuma hususunda ittifak edilen sınırların ya üzerine çıkarak ekleme yapılmakta ya da bundan eksiltme yapılmaktadır. Kur'an okuma hususundaki bidat olan bazı meseleler şunlardır. Birincisi, kıraatte aşırı gitmek ve harflerin mahreçleri hususunda vesvese yapmak. Bunun anlamı şudur. Kıraatte sapmak ve aşırı giderek kendini zorlamak, kolay ve düzgün okumamaktır. Nitekim Allah Teala Müzzemmil suresi 4. ayetinde Kur'an'ı ağır ağır oku buyurmuştur. Yine Furkan suresi 32. ayetinde ve onu ağır ağır okuduk buyurulmaktadır. Bu şekil ve hüküm olarak harflerin hakkını vermemektir. Bütün bunlar uygulanması gereken tecvidin dışına çıkıştır. İbnül Kayyım Rahimeullah Mesaidü Şeytan kitabında bazı Kur'an okuyucular için şöyle demiştir. Harflerin mahreçlerinde vesveseye düşmek ve bu konuda zorlama yapmak da böyledir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kıraat hususundaki uygulamalarını, her lisan ehlinin kıraatini onaylamasını iyice düşünen kimse, harfleri çıkarmak hususundaki aşırılık ve vesveselerin Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetinden olmadığını anlar. İkincisi, Günahkar kimselerin makamlarıyla Kur'an okumak. Ebu Bekir et-Tartuşi rahimeullah 4. asırda ortaya çıkan makamlarla Kur'an okuyan kimseleri şöyle anlatmıştır. Onların Kur'an okumaktaki ve dinlemekteki maksatları musiki, ritim ve makamlarına ulaşmaktır. Kur'an'ı düşünmek ve manalarını anlamak değildir. Onlardan Kur'an okuyan ve dinleyen birinin maksadı bunun emir, yasak, vaat, tehdit, öğüt, korkutma, misal verme, hükmün gereği veya Kur'an'ın indirilme sebebi olan şeyler gibi manalarını anlamak değil, ud ve çalgı seslerinde olduğu gibi sadece lezzet, makam, ritim ve namelerdir. Nitekim Allah Azze ve Celle Kureyş'i zemmederek şöyle buyurmuştur. Dahası onların beyt yani Kabe yanındaki duaları, ibadetleri ıslık çalmaktan ve el çırpmaktan başka bir şey değildi. Enfal suresi 35. ayet. Bu yüzden zamanımızdaki meşhur Kur'an okuyucularından birinin biyografisinde müzik makamlarını iyi bildiğini, gördüğünde şaşırma ve dehşete kapılma. Bunlardan bir tanesi de münafıklardan Abdüssamed'dir. Bunun gibi işte Abdurrahman Sadiyen veya buna benzer musiki makamlarına göre okuyanlar. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ümmetin son zamanlarında münafıkların çoğunun Kur'an okuyuculardan çıkacağını, kurralardan çıkacağını haber vermiştir sahih hadiste. Bu Abdüssamed de bunlardan birisiydi. Bu İran'a gittiği zaman Eşhedü enne aliyyem veliyullah diyerek ezan okurken bunu da ekleyen birisi. Yani Şiilere hoş görünmek için ezana böyle ekleme yapan birisi. Böyle bir münafık idi. Günümüzde maalesef bunlar gibi münafıkların okuyuşları, musiki makamlarına göre okuyuşları daha çok rağbet görüyor. Bu da Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın haber verip sakındırdığı okuma türlerinden. Yine Türkiye'de Kur'an öğretiminde çok ciddi cinayetler işleniyor. Birincisi harflerin mahreçlerinde, ikincisi telaffuzunda. Mesela mahreçlerde dat harfinin, T harfini D ile dal harfi gibi okumak, şeytanir racim demeleri, kaf harfini gayn gibi okumaları, G okumaları, kul demeleri mesela, kul demeleri gerekirken, kaf harfini gayn gibi okumaları, yine Arapçada Ü olmadığı halde Ü okumaları, bu da Türklere mahsus bidatlerden, kıraatteki bidatlerden. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ise, Kur'an'ı Arap lehçesine göre okuyunuz buyurmuştur. Arap lehçesinde ü harfi yoktur. Evet. Hatta bazıları bunu açıkça söylemiş. Yani musiki makamlarını iyi bildiğini. Radyoda kendisine meşhur olmasının sebebi sorulunca şöyle cevap vermiştir. Bu konuda üstünlük musiki makamlarını öğrenmeye bağlıdır. Nitekim ben musiki makamlarını bu işin uzmanlarından birinden öğrendim demiştir. Evet. Üçüncüsü nameli ve dalgalı kıraat. Yine buna raks okuyuşu da denilir. Zira bazen bunda tempo ve ritim de olur. Yani ayaklarla ritim vurulur. Şeyh Bekir Ebu Zeyd rahimullah raks bidatı hakkında şöyle demiştir. Ben bunun sona erdiğini zannediyordum. Lakin bazı tarikatçılar da buna şahit oldum. Hicri 1391 yılında Mısır'da Hüseyin Mescidi avlusunda kendilerinden geçmiş ve insanların kendilerini seyretmelerinden dolayı gurura kapılmış haldeydiler. Onlardan birine nasihat ettiğimde son derece cahil olduğunu ve nasihatten de yüz çevirdiğini gördüm. Dördüncüsü, hüzünlendirici ve coşturucu okuyuş. Okuyucu tabiatını ve okuyuştaki adetini terk eder. Başka bir hale geçer. Sanki neredeyse huşudan ağlayacak gibi hüzünlü olur. Hüzünlendirici ve coşturucu okuyuş, bir açıdan riya gösteriş içerdiği, sesin dalgalandırılması ve diğer bir açıdan da çokça tercih yapılmasından, yani sesin titretilmesinden dolayı yasaklanmıştır. Beşincisi, tahrifli okuma. Birçok kurra'nın tek sesle okumaları ve kıraati keserek bazılarının kelimenin bir kısmını, diğerlerinin de diğer bir kısmını okumalarıdır. Allah Teala'nın Efela ta'kilun ayetindeki elif harfini kaldırarak Efela ta'kilun şeklinde ve vav harfini kaldırarak kalu amenna şeklinde okurlar. Burada kalu derken burada vav uzatma vardır. Kalu derken bunlar kalu. Kalu amenna diyerek oradaki uzatmayı kaldırırlar. Sırf makama uydurmak için. Tutturdukları şekle uyması için uzatılmayacak yerde uzatma yaparlar. Bu tahrifçiler sesleri gözeterek ezber yaparlar. Bundan dolayı el-cebbar olan Allah'ın kelamına saygıyı ihlal ettiklerine aldırmadıkları gibi sevabın ortadan kalkmasına da aldırış etmezler. Altıncısı çarptırarak okuma. Bunun anlamı şahsın Kur'an okurken sesini sanki soğuktan veya uğradığı bir acıdan titrer gibi çarptırarak okumasıdır. Yedincisi şiirde sallanır gibi sallanma. Bu hükümlerini ve hızını göstermekle beraber kıraatte duruma uygun hareket eklemektir. Bu korkudan olursa yasak kapsamına girmez. Bilakis bu meşru okuma türlerindendir. Ama böyle bir durum yokken şiirde olduğu gibi sallanmak yasaklanmış okuyuşlardandır. Sekizincisi idare ile okumak. Kıraat için bir araya gelmiş topluluğun kıraati tamamlayıncaya kadar bir ayeti, ayetleri, bir sureyi veya sureleri sırayla tek bir ağızdan okumalarıdır. Bu durum Kur'an eğitimi için meşru olan toplu okumada olduğu gibi değildir. Yani çocuklara Kur'an öğretmek için onlara hep bir ağızdan okuturlar. Bu öğretim içindir. Bunda bir sakınca yok ama mesela İranlılar bunu çok yapar. Hep bir ağızdan topluca Kur'an okuyorlar. Bu yasaklanmıştır. Dokuzuncusu sigara içilen ortamda Kur'an okumak. Alimler sigara içerken veya sigara içilen yerde Kur'an okuyanlara şiddetle karşı çıkmışlar. Mısırlı alimlerden biri bu konuda bir de müstakil risaleler yazmıştır. Onuncusu şahs kıraatleri okumak veya okutmak. İbnül Cevzi Rahimullah Telbis-i İblis kitabında bazı kurallardan bahsederken şöyle demiştir. Onlardan birinin şahıs kıraat okumak ve öğrenmekle meşgul olması da böyledir. Ömrünün çoğunu bunları toplamakla ve okutmakla geçirir. Bu durum kendisini farzları ve yükümlülüklerini öğrenmekten alıkoyar. Bazen bir mescit imamının Kur'an okuttuğunu fakat namazını bozan şeyleri bilmediğini görürsün. Bazen onları bu hale sevk eden şey şöhret ve yücelme arzusudur. Öyle ki bu cahilce düşüncesinden dolayı alimlerin önünde diz çöküp onlardan ilim almaya yanaşmaz. Bunlar biraz düşünselerdi, Kur'an'ı ezberlemek, okuyuşunu düzeltmek, sonra onu anlamak, sonra amel edip nefsi tezkiye ve ahlakını güzelleştirmeye vesile olan ilimlere yönelmek, sonra da din ilimleriyle uğraşmanın daha önemli olduğunu anlarlardı. 11. aynı mecliste birden fazla kıraati bir araya getirmek. Yani bu biliyorsunuz 10 tane kıraat var. Bunlardan 7 tanesi sahih kıraat, 3 tanesi şahs kıraattır. Bazı kurralar gösteriş, duyurma ve övünme türünden olarak namazda veya namaz dışında insanların toplandıkları yerlerde aynı ayette 2 veya daha fazla kıraati birleştirirler. Tefsir derslerinde bunun açıklanması ve öğreticilerin öğrencilere kıraat farklarını belirtmeleri bazen ihtiyaç olur. Bunun için farklı kıraatler getirilir. Ama okuyuşlarda bir mecliste bu tip okumalar yapmak caiz değildir. İbn-i Teymiye Rahimullah bu konuyu şöyle açıklar. Namazda veya tilavette farklı kıraatleri bir arada yapmak çirkin bir bidattir. Ezberlemek ve ders yapmak için kıraatlerin bir araya getirilmesi ise kıraat hususunda grupların yaptıkları okuyuşlar hakkında içtihattır. Yani ders yapılması farklı bir şey fakat kıraat için, tilavet için veya namaz için birden fazla kıraat. Mesela düşünün Fatiha suresinin ilk ayetlerini okurken, Asım'ın kıraatine göre okurken, ikinci, üçüncü ayetleri işte Kalu'nun kıraatine göre, dördüncü, beşinci ayetleri Verş'in kıraatine göre diyerek böyle farklı kıraatlerle okumak, misal veriyorum tabii, bu bidat olan işlerden. 12. dinleyicilerin okuyucu için Allah Allah demeleri. Bu şerefli sözleri dinleyiciler okuyucu için değil, susup düşünerek dinlemek için kullanmalıdırlar. Nitekim Allah Teala şöyle buyurmuştur. Kur'an okunduğu zaman onu dinleyin ve susun ki rahmet olmasınız. A'raf suresi 204. ayet. 13. okuyuştan sonra sadakallahul azim demeye devam etmek. Kişinin sadakallahul azim yani yüce Allah doğruyu söylemiştir demesinde bu söz doğru bir söz olsa dahi Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin çokça Kur'an okumuş ve dinlemiş olmasına rağmen Kur'an okumayı bitirdikten sonra bunu söylediği sabit olmamıştır. Yine ilk asırda bulunan sahabeler de Allah hepsinden razı olsun okumayı bitirdikten sonra bunu söylememişlerdir. Sahabeden sonraki salih selefin de bunu yaptıkları bilinmemektedir. Kur'an okuduktan sonra sadakallahu lazim demeyi gerekli görmek sonradan çıkarılmış, delili olmayan bir zikirdir. İbadetlerde sonradan çıkarılan her şey bidattır. 14. Fatiha okuma hakkındaki bidatlerdir. Fatiha suresini okumakla ilgili birçok ve çeşitli bidatler vardır. Bunlardan bazıları şunlardır. İhtiyaçların giderilmesi, sıkıntının kaldırılması ve düşmanın helak olması niyetiyle Fatiha suresinin okunması. Evlilik talebinde şart koşma esnasında bozulamayacak bir sözleşme olması veya bunun 44 yemin yerine geçtiği inancıyla Fatiha suresinin okunması. Kur'an okuduktan sonra bir kimsenin El-Fatiha demesi. Bir kimsenin herhangi bir münasebetle filanın ruhu için El-Fatiha demesi. Duadan sonra Fatiha suresini okumak da bidatlerdendir. Farz namazlardan sonra Fatiha suresini okumak yine bidatlerdendir. Cenaze namazında selam verdikten sonra ölünün başı tarafında sesli olarak Fatiha suresini okumak ve kabirlerden geçerken Fatiha okunması için seslenmek yine Fatiha suresiyle ilgili bidatlerdendir. 15.'si kabirlerde Kur'an okumak bidatidir. İbn-i Teymiye Rahimullah şöyle der. Ölümünden sonra ölü için Kur'an okumak bidattir. Öğrencisi İbn-i Kayyım Rahimullah da şu sözleriyle bunu desteklemiştir. Ölünün ailesine taziyede bulunmak Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin uygulamasında vardı. Taziye için toplanmak, ölü için ne taziye esnasında, ne kabrinde ve ne de başka yerde Kur'an okumak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin uygulamasında yoktu. Bütün bunlar sonradan çıkarılmış çirkin birer bidattir. İbn-i Hüseyin, Allah rahmet eylesin, babası vefat ettiği zaman böyle taziye için evlerde toplanmak, işte ölünün evine gidip, cenaze evine gidip orada toplanmak bidat olduğu için buna karışmamak için gidiyor mescide, evinin de kapısını kilitliyor, o gün boyunca sabaha kadar mescitte kalıyor. Evet, Elbani Rahimullah bu kabirlerde Kur'an okumak hakkında nefis açıklamaları vardır. Şöyle diyor, kabirleri ziyaret esnasında veya kabir yanında Kur'an okumanın sünnette bir aslı yoktur. Zira şayet bu meşru olsaydı, mutlaka Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunu yapar ve ashabına da öğretirdi. Özellikle insanlardan en çok sevdiği kimse olan Ayşe radıyallahu anh'a kendisine kabirleri ziyaret ettiğinde ne söyleyeceğini sorunca ona kabir ehline selam vermesini ve dua etmesini öğretmiş. Fatiha veya Kur'an'dan başka bir şey okumasını öğretmemiştir. Şayet Kur'an okumak meşru olsaydı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunu Ayşe radıyallahu anh'dan gizlemezdi. İhtiyaç anında beyanı, açıklamayı terk etmek caiz değildir. Nitekim usul ilminde bu kabul edilmiş bir kaidedir. Peki ya gizlemek nasıl düşünülebilir? Yine bu konuda Allah Resulü aleyhissalatü vesselam'dan evlerinizi kabirlere benzetmeyin, evlerinizde Bakara suresini okuyun buyurmuştur. Yani evleri kabirlerden ayıran şey, evlerde kabir Kur'an okunması, kabirlerde ise Kur'an okumanın caiz olmamasıdır. Kur'an okumayı terk etmenin sebeplerine gelince, Müslümanların birçoğu Kur'an okumayı öyle terk etmişlerdir ki, sanki ümmet daha önce onu hiç öğrenmemiş gibidir. Kur'an ümmetinin çocukları, bazen üzerlerinden günler, haftalar, hatta aylar geçer de, namazda okudukları dışında musafı açmazlar veya Allah'ın kitabından ayetler okumazlar. Halbuki gazete ve dergi sayfalarını okumaya şiddetle hırs gösterir. Eğlence ve fesat ehlinin haberlerini veren uydu kanallarını şevkle takip ederler. Nice evler harabe olmuş, aramızda cesetler yaşamakta, bu harap oluşun farkında değildirler. Bu daha önce anlatılan Kur'an okumayı terk etmenin çeşitli görüntülerinden biridir. Bunun hemen açıklayacağımız birçok ve kişiden kişiye göre değişen sebepleri vardır. Kur'an okumayı terk etmeye götüren en önemli sebepler şunlardır. Birincisi, dünya ile meşgul olmak. İnsanlar zorunlu ihtiyaçları bir tarafa, lükse olan, yani lüks türünden olan ihtiyaçlarını dahi gidermek için kendilerini geceyi gündüze katacak şekilde dünya ile meşgul ediyorlar. Onlardan birinin Kur'an okuyacak veya dinleyecek vakti çok az kalıyor. Evine döndüğü zaman kendisini bitkin ve yorgun hissediyor. Hemen yatmayı arzu ediyor. Dünyevi maslahatları peşinden koşturuyor. Bu sınıf insanlar için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şu sözünden daha uygun bir örnek yoktur. Allah'a yemin olsun, sizin hakkınızda fakirlikten korkmuyorum. Lakin tıpkı sizden öncekilere açıldığı gibi sizin de üzerinize dünyanın açılmasından, onların rekabet ettikleri gibi rekabet etmenizden ve dünya nimetlerinin onları gaflete düşürdüğü gibi sizi de gaflete düşürmesinden korkmaktayım. Bunu Bukhari rivayet etmiştir. Şayet bu kimseler ne için yaratıldıklarını bilseler elbette durumları değişirdi. Allah Teala şöyle buyurmuştur. Ben cinleri ve insanları ancak bana kulluk etmeleri için yarattım. Ben onlardan bir rızık istemiyorum. Şüphesiz asıl rızık veren, çetin kuvvet sahibi olan Allah'tır. Zariyat suresi 56-58. ayettir. Bu ayette Allah Teala onları kendisine kulluk için yarattığını açıklamıştır. Onların kendisi için yaratıldıkları şeye önem vermeleri, dünya hazlarından yüz çevirerek zahid olmaları gerekir. Zira dünya kalıcı bir yer değil, gidicidir. Konaklama yeri değil, geçip gitme yeridir. Onun mülkü fani, yenisi eskimeye, çokluğu azalmaya mahkumdur. Dünyanın azizi zelil olur, dirisi ölür, iyiliği tükenir. Bu yüzden dünyanın uyanıkları kullukla meşgul olanlardır. İnsanların akıllıları zahitlerdir. Allah Teala şöyle buyururken ne kadar doğru söylüyor. Onlara dünya hayatının su gibi olduğunu da misal göster. Biz onu gökten indiririz, yerin bitkisi onunla karışır. Sonunda o bitki rüzgarın eğip büktüğü bir çöpe döner. Allah her şeye kadirdir. Kehf suresi 45. ayet. Akıl sahibinin ahiret için çalışması, onun için gayret göstermesi, dünyadan ancak kendisini ahirete ulaştıracak kadarını alması gerekir. Allah Teala şöyle buyurmuştur. Allah'ın sana verdiği şeylerde ahiret yurdunu ara. Dünyadaki nasibini de unutma. Allah'ın sana iyilik ettiği gibi sen de iyilik et. Yeryüzünde fesat peşinde koşma. Allah fasitleri, bozguncuları hiç sevmez. İkincisi, Kur'an okumanın faydalarını bilmemek. Müslümanların çocuklarının çoğu Kur'an okumanın faydalarını, faziletlerini, bundan dolayı kazanılacak sevabı, dünyevi ve uhrevi menfaatlerini bilmemektedirler. Bunlar Kur'an okumaktan uzaklaşmanın, ona önem verip hırs göstermemenin en büyük sebeplerindendir. Şayet Müslüman Kur'an okumadaki büyük fazileti, bol sevabı, okuyan kimsenin dünya ve ahiretteki konumunu bilseydi, elbette sabah akşam onunla ünsiyet eder, göz açıp kapayıncaya kadar bile onu okumaktan gafil olmazdı. Sahih hadisler ile sahabe ve tabiinden gelen eserlerde geçtiği üzere, Kur'an okumanın faydalarından bazıları şunlardır. Kur'an okuyucusu, alimlerin safında insanların en üstünlerinden ve en yüksek derecelilerinden olur. Okuduğu her harften dolayı kendisine 10 misli sevap yazılır. Meleklerin oluşturduğu rahmet gölgesi Kur'an okuyucusunu kuşatır, üzerine sekinet, huzur indirir. Kur'an okuyucusunun kalbini Allah aydınlatır. Bu onu kıyamet gününün karanlıklarından korur ve sıkıntılardan uzaklaştırır. Kur'an okuyucusunun turunç meyvesi gibi güzel bir kokusu ve hoş bir tadı olur. Bundan dolayı o salih bir arkadaştır. Güzel kokusunu koklamak için ilmiyle amel eden salihler ona yakın olurlar. Kur'an okuyucusu büyük korku gününde mahzun olmaz. Zira Allah'ın himayesinde olur. Çünkü Kur'an ona şefaat eder. Kur'an okuyucusu ana babası için merhamet eder ve nimetlere kavuşmalarına bir vesile olur. Bu çocuklarını okutmalarının karşılığıdır. Kur'an okuyucusu cennette yüksek makamlara ve üstün nimetlere yükselir. Salih kimseler Kur'an okuyucusuna gıpta ederler. Allah Teala katında onun yüksek derecesinde olmayı arzularlar ve onun gibi amel etmeyi isterler. Kur'an okuyucusuna seçkin melekler merhamet olunması ve bağışlanması için dua ederler. Kur'an okuyucusu sağlam kulpa tutunmuştur. Faydalı şifayı edinmiştir. Kalbinin kaymasından korunur ve sıkıntılardan kurtulur. Kur'an okuyucusu Allah'a yakın özel kullardandır. Allah'a severek ve boyun eğerek itaat eder. Kur'an okuyucusu yine dünyada da yüksek derecelere ulaşır. Zira Allah Kur'an sayesinde bazı toplulukları yüceltir, ondan yüz çeviren ve terk eden diğerlerini de alçaltır. Kur'an okuyucusu Allah katında Allah'ı çokça zikreden erkeklerden ve Allah'ı çokça zikreden kadınlardan, Allah'a gönülden boyun eğen erkeklerden ve kadınlardan yazılır. Kur'an'ı maharetle okuyan kimse kıyamet gününde seçkin meleklerle beraberdir. Kur'an okuyucusu şeytanı kendisinden uzaklaştırır ve evinden de onu kovar. Kur'an okuyucusu aklını nurlandırır, kalbini hikmetle doldurur ve kendisinden ilim pınarları fışkırır. Kur'an okuyucusu kendisine vahiy gelmemekle beraber nübüvvetten, peygamberlikten bir pay sahibi olur. Kur'an hafızı cahillik edene karşı cahilce davranmaz. Zira ezberinde Kur'an vardır. O kendisini hiddet ve öfkeden korur. Kur'an okunmasıyla kalpler ve evler mamur olur, hayır ve bereket yayılır. Kur'an okunması kalplerde huşu meydana getirir ve nefsi arındırır. Kur'an okuyucusu Allah'tan istediğinde isteği kabul edilir. Özellikle de hatim duası esnasında Allah'ın fazlı ve keremiyle icabet eder. Kur'an ehlini Allah Azze ve Celle kendi katındakilerle zikreder. Bu da fazilet ve şeref olarak yeter. Kur'an okumada bunun ehli için zenginlik vardır. Mal sahibinin malıyla sevindiği gibi onların kalpleri de Kur'an ile mutlu olur. Bu zenginlik müdahale edilemeyen bir zenginliktir. Üçüncüsü, başka ilimlerin Kur'an'ın önüne geçirilmesi de Kur'an okumayı terk sebeplerindendir. Bazı insanlara iblisin tuzağı, kitap ve sünnet ilimleri dışında çeşitli ilimleri talep etmekle meşgul etmesi, onu ilim talep ettiği sürece kurtuluş yolunda olduğunu zannettirmesidir. Kitap ve sünnet ilmini elden kaçıran kimse hangi ilmi elde edebilir? Hangi hayrı elden kaçırmıştır? Hatta Yüce Kur'an'ı talep etmek, sünneti öğrenmekten de önceliklidir. Huzeyfe radıyallahu anh şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize iki hadis anlattı. Bunlardan birini gördüm, gerçekleştiğini gördüm yani. Diğerini hala bekliyorum. Buyurdu ki, şüphesiz emanet insanların kalplerinin derinliğine iner. Sonra Kur'an'dan öğrenirler ve sonra da sünnetten öğrenirler. İbn Hacer Rahimullah dedi ki, sonra Kur'an'dan öğrenirler, sonra da sünnetten öğrenirler sözü, onların sünneti öğrenmeden önce Kur'an'ı öğrendiklerine işarettir. Sünnetlerle kastedilen ister farz ister mendup olsun Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'den öğrendikleri şeyler demektir. İlim talebelerinin çoğunda bu metot bulunmamakta, alimlerden ilim almamaktadırlar. İlim talep ederken insanların sözünü Rablerinin kelamının önüne geçirinceye kadar düşmekte, çeşitli ilim dallarında metinler ezberlemeye yönelmektedirler. İlimlerin esası, anası ve en önemlisi olan Allah'ın kelamını ise ezberlememektedirler. Salih selef ilim talebinde böyle davranmıyorlardı. Onların bereketli yolunda böyle bir şey yoktu. Şube bin el-Haccac rahimullah arkadaşlarına şöyle derdi. Ey topluluk, sizler hadiste öne geçtikçe Kur'an hakkında geri kaldınız. Mısır fakirlerinden birisi mescitte İmam Şafii rahimullah'ın yanına girdi, önünde musaf duruyordu. Onlara dedi ki, fıkıh sizi Kur'an'dan alıkoydu. Ben yatsı namazını kılıyor ve önüme musafı koyuyorum. Sonra sabaha kadar kapatmıyorum. Peki bu zamanda bizi Kur'an'dan alıkoyan nedir? Hareket ve kuvvet ancak Allah'tandır. Vakitleri ve ömürleri ziyan etmekten Allah'a tevbe ederiz. Evet, günümüzde maalesef tağutların okullarına, kafirlerin okullarına çocukları göndermek de Kur'an öğrenmenin önünde engellerdendir. İnsanlar dinlerinden daha çok kafirlerin saçma sapan bilgilerine önem verdiklerinden, dünyada makam, çocukları iş güç sahibi olsun, makam mevki sahibi olsun diye Allah'ın öncelenmesi gereken şeyleri arkaya bırakıp Allah'ın reddettiği şeyleri öne aldıklarından bu durumlar bu ümmetin başına bela olarak gelmiştir. Kafirler Müslümanların üzerinde galiptirler ve bunun dışında pek çok ilahi, semavi musibetlerle karşı karşıyadırlar. Bunun sebebi Allah'ın indirdiği vahyin önüne, yani Allah'ın ve Resulünün önüne başka şeylerin geçirilmesidir. Hatta bu tamamen Allah ve Resulünden gelenleri tamamen terk etmek şeklinde oluyor. Bundan Allah'a sığınırız. Dördüncüsü, Kur'an ve Arapçaya karşı ilan edilmiş bulunan savaş. Allah'ın düşmanları Müslümanların ülkelerine askeri savaş yoluyla galip gelemeyince fikri savaş yoluyla İslam'a ve Müslümanlara hükmedebilmek için sinsi hilelere ve kirli yollara başvurdular. Müslümanları hayatlarının metot ve üsluplarını öğrendikleri kitapları olan Kur'an-ı Kerim'den uzaklaştırmaya çalışmışlar ve bunu açıkça ortaya koymuşlardır. İngiltere Başbakanı Gladstone, geçtiğimiz asrın sonlarında İngiltere Genel Meclisi'nde eline Yüce Kur'an'ı aldı ve parlamento üyelerine şöyle seslendi. Müslümanların ülkelerinden olan sömürgelerimiz hakkındaki geleceğimizin önünde iki engel vardır. Gücümüz yettiği kadarıyla bunlara son vermemiz gerekir. Bunlardan birincisi şu kitaptır. Bir müddet sustuktan sonra diğer eliyle doğuyu işaret etti ve bir de şu Kabe dedi. Yine şöyle demiştir. Bu Kur'an Müslümanların elinde olduğu sürece Avrupa Doğu üzerine galip gelemeyecek ve kendisi de güvende olamayacaktır. Doğu'nun durumu kadının yüzünden hicabı kaldırmadıkça ve Kur'an onu örttükçe düzelmeyecektir. İslam düşmanlarının gözünde Arap dili ile çeşitli İslam ilimleri arasında sağlam bir alaka ve güçlü bir bağlantı vardır. Bu yüzden Kur'an dili olan Arapçayı yıkıp yok etmek için bütün güçleriyle saldırdılar. İmkan buldukları her vesileyle Kur'an dili olan bu yüce dili ve ona ulaşımı yok etmeye çalıştılar. Bu bir kavim veya belirli bir ırk tarafından kullanılan dillerden bir dil olması sebebiyle değil, Kur'an-ı Kerim'in ve dinlerini onun anlayan Müslümanların dili olması sebebiyle olmuştur. Yani Arapça düşmanlıkları sırf Kur'an, vahyin dili olması sebebiyledir. Müslümanlar arasında birlik düşüncesi İslam düşmanlarını endişelendirmiştir. İslam ümmetinin birliğini sağlayacak baş etkenlerden birisi de bu dildir. İslam'ın düşmanları bu dili parçalamanın İslami gruplar arasında ümit edilen büyük birleşmeyi kesinlikle engelleyeceğini ve bu asırda bunu gerçekleştirme emelini zayıflatacağını anlamış bulunuyorlar. Avrupalılardan bir diğeri de şöyle diyor. Arap ülkelerinde ne zaman Kur'an'ı ve Mekke şehrini gizlerseniz o zaman Arapların Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ve kitabı tarafından uzaklaştırıldıkları medeniyet yolunda ilerlediklerini görmemiz mümkün olur. Arapçayı gizlemedikçe Kur'an'ı da gizleyemezsiniz. O halde düşmanların hedefi iddia ettikleri gibi medeniyet yolunda ilerlemek değil, bu ümmeti zillete düşürmeyi kolaylaştırmaları ve batıya uymalarını garantilemeleri için ümmetin hayatından Kur'an'ın tesirini yok etmektir. Cezayir'de Fransız hakim 100 senedir devam eden sömürge hatıralarında şöyle diyor. Bizler Kur'an'ı okudukları ve Arapça konuştukları sürece Cezayirlilere galip gelemeyiz. Arapça Kur'an'ı vücutlarından ayırmamız, Arapçayı da dillerinden sökmemiz gerekir. Evet, bu konuda yani bu başlattıkları savaşta çeşitli metotları vardır. Bunlardan bazıları şu şekilde. Birincisi, Kur'an-ı Kerim hafızlarını, alimleri ve davetçileri değersiz düşürmek, onları çirkin şekillerde çizerek onlarla toplumun arasını ayırmak. İkincisi, Kur'an dili olan Arap diliyle alay etmek, başka bir fırsatta ona hücum etmek, avamlığa davet etmek. Bu sebeple işte bazı insanların taklitçiliğe çağırdığını görürsünüz. Yani Kur'an'dan, sünnetten biz ne anlarız, biz müçtehit miyiz diyerek Kur'an ve sünnetle alakasını keser. Bunların tuzaklarına düşmüş cahiller, avamlığa davet ederler. Mahalli lehçeleri ihya etmek, mesela asrın tağutlarından bir diğer olan Fethullah Gülen'in Türkçe olimpiyatları diyerek başka bir dili ön plana geçirip de Kur'an diline bu önemi vermemesi gibi. Başka dillerin değerini yükseltmek, çeşitli öğretim aşamalarında Arap dili dersinin ihmal edilmesini sağlamak, sonuçta Müslümanların çocuklarının en yüksek dereceli diploma almalarına ve başka dillerde uzman olmalarına rağmen neredeyse Musaf'tan bir satırı dahi doğru okuyamayacakları şekilde yetişmelerini sağlamak. Hareket ve kuvvet ancak Allah'tandır. Yani bugün bütün üniversitelerde resmi dil neredeyse, yani uluslararası dil kabul edilen dil İngilizcedir. İngilizce'de uzmanlaşıncaya kadar uğraşırlar fakat vahyin diline bu değeri asla vermezler. Bunlar hep bu planlanmış tuzakların bir semeresi. Üçüncüsü, Müslüman toplumları gazete ve dergilerin şaşırtıcı haberlerine dalmaya sevk edip Allah'tan uzaklaştırmak, şeytana yaklaştırmak, çirkinlik ve rezillikleri yaygınlaştırmak. Bunun en doğru tabiri yalan hamalı, vakit katili olmaktır. Dördüncüsü, canlı yayın ve televizyon ekranlarında gösterilen uydu kanalları ile Müslümanların akide ve ahlaklarını yıkmak. Bu hilekar üsluplar uydu kanallarını, gazete ve dergi yayınlarını takip etmeleri sebebiyle Müslümanların Rablerinin kitabından alıkonulmasında büyük etki yapmıştır. Hükümlerini, edeplerini ve içindekilerle amel etmeyi terk etmeleri bir tarafa, Kur'an okumaktan dahi uzaklaşmışlardır. Allah yardımcımız olsun. Evet, Allah izin verirse bir sonraki dersimizde Kur'an'ı okumanın edep ve hükümlerini işlemeye çalışacağız. Subhaneke Allahümme ve bihamdik ve eşhedü en la ilahe illa ente vahdek ve estağfurke ve etubu ileyk.